12. ayrım. Ya kişiliğini nasıl etkiledi askerlik? Şöyle diyeyim, ekin ekilir, üzerinden silindir geçer. Yok olan ölür, güçlüler büyür. Beni güçlendirdi. Harp okulunun ikinci sınıfındayken Dağlarca'nın ilk kitabı Havaya Çizilen Dünya yayınlandı. Yıl 1935. Kendi parasıyla bastırmıştı kitabını, 21 yaşındaydı. Dudakların habersiz söylendiği şarkılar, vücudun ağaçlardan önce duyduğu bahar. Çiziyorum havaya dünyamı bir çiçekle ve hayran bakıyorum bu rüya gibi şekle. Doğu hizmetinde geçirdiği yıllarda Çocuk ve Allah 1940 kitabında yer alacak şiirler oluşuyordu. O gün bugün aradan nice yıllar, nice şiirler, nice şiir kitapları geçti. O gün bugün aradan nice duyarlılıklar, kurduğu nice dünyalar geçti. Acılar dünyası, ölümsüzlük dünyası, sevgililer dünyası, çocuklar dünyası, yeryüzü vatandaşlığı dünyası, destansı savaş ve kavga dünyaları. Erzurumlu bir böceğin ya da Sivaslı bir karıncanın yürüyüşüyle başlayan, horozlar, kediler, kınalı kuzular, yazıları seven ayılar, mandalinaya aşık dev balinalarla süren hayvanların, bitkilerin birer simge olmaktan öte, toplumla ya da benliğimizle bütünleştiği dünyalar. Anneler ve çocuklar. Bir konuşmamızda yine duyarlılıklar çerçevesinde dolaşıyorduk. Son duyarlılığım şudur: kişi, evrenin yaratılışından kalma bütün bileşimlerden ayrılmadan kopma küçücük bir parçasıdır. Bunu annemden daha yakın bir ısıyla duymaktayım. Evrenin yaratılışından bu yana tüm bileşimlerin küçücük bir parçası olmak, ne büyük ne müthiş bir zenginlik. Ve bunu insanın anneden daha yakın bir ısıyla duyması. İster istemez Dağlarca'dan dinlediğim annesine olan aşırı tutkusunu anımsıyorum. Annemin kokusu öyle bambaşkaydı ki diye başlayan ve biten bir çocukluk anısı. Anneme çok bağlıydım. Çok küçükken gece uyanır, annemin babamın kapısına gelir, soluklarını dinlerdim. Büyük büyük olanı, biraz sakallı olanı babamınkidir. Derin derin olanı, ak gibi olanı anneminkidir. Yaşadıklarına inanır, sevinirdim. Sonra suçlardım onları. Onlar ne biçim yaratıklar? Anne ve babaları yanlarında olmadan nasıl uyurlar? Sanırdım ki kimse annesiz babasız uyuyamaz. Annemin kokusu öyle bambaşkaydı ki 1 milyon annenin içine katsalar, benim gözlerim 1 milyon kez bağlasalar hemen bulurdum. Çocukların da çok önemli bir yeri var Dağlarca'nın yaşamında. Beni ne kadar çok çocuk okursa o kadar çok yaşarım. Hiç unutmadım, hiç unutmuyorum bu sözü. Her çocuğu anasından babasından çok severim. Çocuğun tadını bilirim. Kendim yaşlı bir çocuğum, belki ondan. Yanımdan bir çocuk geçer, 2 saniyede bir bakışla ilişki kurulur aramızda. Anası kolundan çeker, omuzundaki ağrıyı içimde duyarım. Anası çocuğun sahibi sanır kendini. Oysa ben alıp götürmüşümdür çocuğu. Alıp götürmüştür çocuğu Fazıl Hüsnü Dağlarca, bir bakışla ama daha da çok onca dizeyle. Dağlarca'nın çalışma hızına, temposuna, ritmine ayak ya da yürek uydurabilmek oldukça güç. O hep koşuyor. En arkadan yetişmeye çalışıyorum. Halen üzerinde çalışmakta olduğu, yok yok olmadı. Birlikte yaşamakta olduğu öyle çok şiir, öyle çok duygu, öyle çok coşku var ki. Çalışmalarımda yeni bir aşamaya vardım. İlk günlerin, ilk yılların, ilk 10 yılların çalışmalarına benzemiyor bu. Onlarla doyamadım çünkü. Bütün ozanların neden şiir yazdıklarını bulmak isterken, kendimin şiir yazma isteğinin çok ötelerinde, binlerce bakışlı bir yaratık olduğunu ya da kendi gövdemin gövdelere bölündüğünü 2 kere 2 4 eder gibi buluyorum. Bir an için durdu ve ekledi: ozanların kağıtları birleşiktir, büyük bir kağıt. Birer ucuyla onların masalarındadır. Elimdeki kağıdın nerelere kadar gittiğini, nerelerden geldiğini duyabilmekle mutluyum. İşte yine o müthiş zenginlik. Ben ozanlarla yalnız biz sıradan okurların çoğaldığını sanırdım. Oysa ozanlar da çoğalıyor öteki ozanlarla. Dağlarca kimi konulardan hiç ayrılmaz. Örneğin doğa, örneğin sevgi. Neden? Bunu ben de kendime çok sordum. Kişi doğadan, ülkesinin çocuklarının doğasından kurtulamaz. İlkin sevgi şiirlerini düşünelim. Sevgi şiirlerini her ilk yaz doğanın seslenmesinden başka nedir? Hele ozanlarda o ilk yaz dört mevsimde sürüp giderken. Sevgi şiirlerini seviyorum da sevmiyorum da. Sevmiyorum, doğanın çığırtkanı gibiyim orada. Seviyorum, kendimin çığırtkanıyım. İşte birkaç örnek. Uykudaki. Senin yanında yatarken duyuyorum. Kirpiklerin birbirine değse bile uyumanın seni görmemek olduğunu. Tanıtma. Sevgimin karanlığı yeryüzüdür. Seninle bakışmamız gökyüzü. İç değişimi. Seni sever sevmez sezerim birdenbire. Seni sevdiğimi sevmişim seni sevecekken. Sevgiden sevdadan konuşurken söylemişti. 3-4 kez o iş başımdan geçti. Hep çok yıprandım. Bütün şarkıları dinlerken ağlamaklı oldum. En adi şarkıları bile gerçek bulmaya başladım. Tanrı bana bir daha öyle şey göstermesin. Ne dram ne dram. Gerçekleşen aşk düşleneni dolduramaz. Hep dışarıda kalır. Yarası gölgesinden çıkar. Aşk biraz da bu yüzden ölümle eş anlamlıdır. Mutlulukla biten aşka aşk denmez. Ona sevişme denir. Bunun örneklerini de Çıplak kitabında bulabilirsiniz. Anımsıyorsunuz değil mi? Çıplak kitabından örneğin Toplam adlı şiiri. 2. Sevgi ne eder, bekler biraz, sevişmek eder. Sevgi şiirlerine ilişkin söyleyeceği henüz bitmedi Dağlarca'nın. Sevgi şiirlerinde ozanlar kendilerinin sevgisini yazdıklarını sanmaktadırlar. Belki de kendilerinin ve sevdiklerinin sevgi önündeki modelliklerindendir. Bunu nereden mi anlıyorum, daha doğrusu anlamadan neden mi ileri sürüyorum? Yazıldığı günden çok sonra onları yeniden okurken hepsinin birbirini bütünlediğini, hepsinin birini anlattığını seziyorum. Şiirlerimin kadınları güzelleştireceğine değişmez bir inancım var. Bu belki de hepsine seslendiğim içindir. Bu kadar açık yüreklilik biraz da cesaret işi. Teşekkürler Dağlarca. Belirteyim, Dağlarca bir kez evlendi, anlaşamadılar, ayrıldı. Karşı Duvar. 1959 yılında Fazıl Hüsnü Dağlarca İstanbul'da Aksaray'da kitap evini kurdu. Vitrinine her gün güncel konular üzerine yazdığı şiirleri içeren, 70'e 200 boyutlarında bir kantondan oluşan Karşı Duvar dergisini asıyordu. Dağlarca kitap evini daha sonra Şehzadebaşı'na taşıdı ve 1974'te kapattı. Büyük ilgi çeken Karşı Duvar'da sona erdi. Karşı Duvar dergisini yayınlarken birçok kurumlarımıza inanıyordum. Birçok kişileri adam sanıyordum. Adam sözü kadını da içerir. Önünden geçtiği zaman bayrağın da eğildiği o kişileri de içerir. Bir söz var. Uluslar alın yazılarını kendileri yazarlar. Bunu anımsayınız. Karşı Duvar dergilerini okuyanlar da yukarıdaki adam kavramının içindedirler. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın yasaklarla haşır neşir olduğu dönem Karşı Duvar dergileri dönemi. Bunların ilkinde ondan dinliyorum. Duvara Horoz adlı şiiri asmışlar. O gün içeriye iki polis girdi. Horoz adlı şiirin toplandığını bana tebliğ ettiler. Arkadaşlarıma rica ettim, duvardan indirdiler. Kartonu boru gibi yaptılar. Polisler boruyu iplerle bağladılar. İpleri mühürlediler. Öteki nüshaları istediler. Oysa başka nüsha falan yoktu. O gün Horoz şiirinin yerine Savcı Ya adlı şiirini astı Dağlarca. Defalarca savcılığa gitti geldi, sonunda aklandı. Karşı Duvar şiirlerinden biri de ikili anlaşma anıtı başlığını taşıyordu. Türk askerlerinin Amerikan helalarını temizlemelerinden söz eden bu şiir, tüm dergisinde ve Seçilmiş Hikayeler dergisinde de yayınlanacaktı. Bu şiir nedeniyle de dağlarcaya dava açıldı. Dava sürerken elimi kaldırıp söz istedim. Şöyle dedim: İkili anlaşmalar gereğince Amerikan helalarını temizlemek Türkiye'ye aitse, ben 60 yaşıma rağmen bu helaların hepsini temizlemeye hazırım. Ta ki Türk askeri bu helaları temizlemesin. Salonda yüze değen korkunç bir sessizlik görüldü. 5 dakika sürdü, kimse soluk almadı. Sonra yargıç öncekinden çok başka bir sesle davayı ertelediğini bildirdi. Karşı Duvar dergisindeki çeşitli şiirler için dava açıldı ama tümü beraat etti. Yani yazarlıktan hiç mahkumiyetim yok. Yasaklar yalnız polisle, jandarmayla, savcı ya da yargıçlarla, özetle yasalarla gelmiyor. Yasaklar sessiz, derinden, bir günden ötekine, kurumların yok edilmesiyle, yeni kurumların kurulmasıyla, toplumsal baskılarla da geliyor. Şiir sevgisi. Türkçem söylüyor, ben yazıyorum demişti. Ama nasıl oluyor da bu Türkçe Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya yalnız şiir söylüyor? Düz yazıyı hiç mi hiç söylemiyor? Bu sorunun tek yanıtı olabilir: şiir aşkı, şiir tutkusu, şiirin kara sevdası ya da Dağlarca'ya göre her şiirinden sonra sana 100 sopa deseler varım. Öyle severim şiir yazmayı, doyamam. İki parmak bir gözüm kalıncaya dek her şeyimi vermeye hazırım şiir için. İki parmak kalem tutmaya, bir göz okuyup yazmaya. Şiir zor bir iş, sevgisiz olmaz. Sahtekarlığı, aldatması olmaz. Öyle sevdim ki şiiri, şiire karşı eylemlerden bile vazgeçtim. Ne olabilir şiire karşı eylemler? Örneğin düz yazı yazmak. Yan yana iki kelimeye dikkatle bakılırsa bunların hangi türden, şiirden mi, öyküden mi düştüğü anlaşılır. İlk anda kavrayamadım dediğini, anlaşılmaz mı diye sordu Dağlarca. Anlaşılsa iyi olur doğrusu. Derken ben o sürdürdü: tamam, bunu kabul ettik. Şimdi bir insan hem öykü hem şiir yazarsa iki düzende birden yaşıyor demektir. Oysa ben objektifimi öyle ayarlıyorum ki kendi içinde mükemmele ulaşmaya çalışıyorum. Sözcükler kapsadığı alandan daha küçük bir anlatımdaysa o düz yazıdır. Sözcükler kapsadığı alandan çok daha büyük bir anlatımdaysalar o şiirdir. Hem öyküyü hem şiiri bir arada dahiler yazsın. Ben hala okula giden küçük bir çocuğum. Ben mektup bile yazsam kağıttan yazı bana dur bakalım ne oluyoruz der. Ben şiiri ne çok seversem o da beni öyle sever. Şiirle sevgimiz karşılıklıdır. Bunca sevgiyle kuşatılmış bir insanın hiç acı çekmemesi gerekir diye düşünüyordum ki Dağlarca'nın yaşamındaki en büyük acıyı tanıdım. En büyük acıyı bileğime kelepçe takıldığında yaşadım. O kelepçe benim bütün özgür yazarlığıma, yazdıklarıma, yazacaklarıma takılmıştı. Acım ölümlü gövdemin, bileklerimin acısı değil, evrene değen sözcüklerime takılmış kelepçenin acısıydı. O acıdan sonra bütün evreni bana bir giysi gibi giydirseler yine de mutlu olamam. 12 Mart döneminde evinde subaylığından kalma ruhsatlı tabanca bulundu gerekçesiyle evinden alınıp götürülmüş ve 15 gün Samalcılar cezaevinde yattıktan sonra kefaletle bırakılmış, daha sonra aklanmıştı. Acılar üzerine oyalanmak istemiyorum ama bildim bileli Dağlarca yalnız yaşıyor. Yalnızlık ağır basmaz mı? Yalnızlıkla ağırlık sözcüğünün ilgisi yoktur. Gece ağır basabilir. Yalnızlık insanı çoğaltır. Yalnızlık eski anlatımla insanın nüshasıdır. Yalnızlık insanın öbür dakikalarıdır. Kişi yaşam boyunca yalnızlıklarının toplamıdır. Şu son paragrafın her tümcesinin kağıt üzerinde altını çiziyorum. Her birini yüreğimde büyütüyorum. Ben herkesin arasında yalnız bir insanım. Yalnızlığım bir yapıttaki sözcüklerin yalnızlığına benzer. Yapıtta binlerce sözcük var, hepsi birden bir gerçeği söyler, hepsi de teker teker yalnızdır. Benimki böyle bir yalnızlık. Ya yılların geçmesi, yaşlanmak? Yok, yaşlanmak korkutmuyor beni, tam tersine. Yaşlandıkça bir eli daha çıkmalı insanın, ağacın dalları gibi. ustalaşmalı insan. Tek korkum geriye son düzeltmeleri yapılmamış yazılar bırakmak korkusu. Yarım kalmış sürüyle eser var. Yakın bunları diyorum, olmaz diyorlar. Ama Almanya'da Türkolog bir hanım var, Gisel Kraft, söz verdi o yakacak. Giysiler ve yüzler. Bir buluşmamızda yanılmıyorsam, üzerimdeki giysiden yola çıktı ve şöyle sürdürdü. Kadın giysilerine tutkunum, onlardan bir sanat dalının tadını duyarım. Resim sevgimden olsa gerek. Kadın giysilerindeki çizgiler kadın gövdesinin metafiziğidir. Gülümsemezseniz şunu da ekleyebilirim. Kadın elbiseleri konuşmayan tek kadınlardır. Bu konuşan kadınlara bakmadığımı göstermez. Onları iyi dinlediğimi gösterir. Kadınları mı yoksa giysileri mi dinlediğinizi gösterir diye soramadım çünkü o sürdürüyordu konuşmasını. Belki de kadın giysileri yüzlerce yıldan beri sayısız sanatçının ellerini, düşüncelerini, imgelerini, geleceğe doğru uzanmış isteklerini yansıtıyor da ondan bu tutkum. Camların ardında gördüğüm giysiler bana her seferinde evrensel bir sıcaklık vermiştir. Dağlarca'nın kadın giysilerine olan tutkusunu hiç bilmiyordum. Kim bilir daha bilmediğim ne çok tutkusu vardı, var mıydı, söylenebilir, yazılabilir miydi? Bir de toplu yerlerdeki insan yüzlerinin neler taşıdığını izlemek özel bir tutkum. Buralarda ev halleri apaçıktır. Kişinin paradan çok sevdiği ama bol bol da harcadığı şey yüzdür. Böyle bir daire, yüzleri değerlendirme dairesi olsa birçok suç daha işlenmeden önlenebilir. Birçok kişi daha mutlu kılınır. Bu yüzleri değerlendirme dairesi ilkin kamu katında yer almış kişilerden işe başlamalı. Onlar ki söz gölgeliklerinin arkasında nereye giderse gitsinler, kendilerini daha çabuk ele vereceklerdir. Çünkü en çok kendileri gibi görünmeyen onlardır. İşte tam sözün burasına gelmiştik ki araya başka tutkular, geniş sınırsız yaşamlar, özlemler girdi. Yaşanılan girdi. Benim aklıma açık koy yüreğini dizesini içeren dilek şiiri girdi. Onun aklına gençler, gözlerine yaşlar girdi ve 3-5 yıldır İstanbul'u tanımıyorum dedi. Taksim'i, Aksaray'ı, Eyüp'ü, Topkapı'yı. Sanki eski insanların hepsi gitmiş, eski omuzlar, eski eller gitmiş, yer de gitmiş toplumda. Ne kalmış geriye? Pis korkumuz. Çok sonra şiirinden söz edip kahkahalarla karşılıklı gülerken soracaktım. Mutlu musunuz sorusunu. Yanıt şöyle geldi. Hiç düşünmedim ama düşünürsem kendi gövdemin coğrafyasında mutluyum, toplumun coğrafyasında değilim. Dağlarca'ya tüm konuşmalarımız koca bir kitap oluşturabilir. En iyisi benim için yazdığı 27 Eylül 2001 tarihli Sarı Ağıt'la bitireyim bu yazıyı. Sarı Ağıt. Çok büyük bir kuş vardır, uçar yeryüzüyle güneş arasında. Çok büyük sarıdır o, sarı bir evren yaratır o, yaşamakla yaşamamak arasında. İpekten bir gövde, uzak doğu onun, Paris tiyatroları onun, Venedik'teki sandallar onun. Almanya'da, Rusya'da en güzel filmler onun. Sanat uzun yaşamak, kısa derler ya, hepsinin ötesinde yazılar onun. Milliyet Sanat Dergisi eski varlığı ile onun. Çok büyük bir ablam vardır, dudaklarımızla ellerimiz arasında. Çok derin bir uzunluktur o, kımıldar topraktaki yeşilli o. Sarı sözcüklerimiz sarı güller arasında, Zeynep Oral'la Zeynep Oral arasında. Sarı saçlarından geçerdi ölmek, hayır ölmezdi ki o geçerdi.